Ayrım 3, sayfa 31. Beyrut'ta fıstıklı taraflarında oturuyorduk. Lübnan tebaası olmadığımız için babama avukatlık yaptırmıyorlardı. Babam da annemin bileziklerini bozdurdu. 16 lira sermaye ile Burç Meydanı'na çıkan aralıkların birisinde yüksek bir apartmanın altında küçük bir lokanta açtı. Babam lokantaya pek uğramazdı. Yemekleri Süreyya adında bir Türk mültecisi pişirir. Niyazi ile ben de lokantanın garsonluğuyla bulaşıkçılığını yapardık. 17 yaşındaydım ve hayatın bu tarzından çok memnundum. Memleket, futbol, Cim Mehmet ve ötekiler silinmişti. Ortalık yeni yeni ağarmaya başlarken Niyazi ile birlikte evden çıkardık. O saatte Beyrut'un yeşil tramvayları bile seyrek işlerdi. Yalnız işçiler. O dünyanın her tarafında herkesten az uyuyan kadınlı, erkekli, çocuklu kalabalık. Onlar kümeleri haline gelir ve yollarda olurlardı. Aralarına katılırdık. Tıpkı onlar gibi ceketlerimiz omuzlarımızda, onların bastıkları parkelere basmak gururu içinde iş güç sahibi insanlardık. Ayakkabılarım biraz yeniydi galiba. Onlarınkine benzesin diye bir gün şurasını burasını kesmiş, şeklini bozmuştum da babamdan mükemmel bir dayak yemiştim. Memlekette tanınmış bir fırka lideri, bir avukat, bir gazetecinin oğlu olmaktan bıkmıştım. Sokaklarda dolaşma, terbiyesiz çocuklarla oynama, küfretme gibi nasihatlerden usanmıştım. Öyle ki kaç sefer ah keşke bir eskicinin çocuğu olsaydım diye düşünmüştüm. Lokanta ne iyiydi. Git 4 işkembe al gel, beye takım ver, bulaşıkları yıka, soy şu soğanı. Niyazi ile iş bölümü yapmıştık. Sabahtan öğleye kadar bulaşıkları o yıkar, garsonluğu ben yapardım. Öğleden sonra bulaşıklar bende, garsonluk onda. Bunun dışında çarşıya pazara ben giderdim. Çeşmeden suyu da ben taşırdım. Şüphesiz bu türlü iş bölümünde zararlı bendim ama bunu bilhassa böyle yapmıştık. Niyazi zayıftı. Çocukluğunda ağır hastalıklar geçirmişti. Bazı günler uyuyakalır, lokantaya benden çok sonra gelirdi. Akşamüstleri de çoğunlukla benden çok önce dönerdi. Bizim lokantanın üzeri, yanları, karşısı büyük büyük apartmanlarla çevriliydi. Günün her saatinde renk renk dekolteleri içinde dudakları boyalı pervasız kahkahalar atan, zaman zaman kavgaya tutuşan ağzı sigaralı kadınlar sokakta dolaşırdı. Sık sık gelen pırıl pırıl otomobiller bu kadınlardan birkaçını alır giderdi. Bizim lokantanın bitişiğindeki apartmanda eski paşalardan birinin kızı olduğunu söyleyen bir kadın oturuyordu. Naciye. Bu da ötekiler gibi dudakları boyalı ve ağzı sigaralıydı. Fakat bu ötekilerden daha güzel değilse bile gayet güzel Türkçe konuşurdu. Hemen ahbap olduk. Bize hayatını anlattı. Bahdettin'in paşalarından birisinin kızıymış. Babası memleketten kaçmış. Evvela Mısır'a gitmişler, sonra Şam'a geçmişler. Şam'da babası ölmüş, annesi ve kardeşleriyle yapayalnız kalmış. Sonra bir sürü memleket dolaşmışlar. Nihayet malum hikayeler. Lakin o bunu öyle saf, öyle samimi anlattı ki bir ara ağladı. Az kalsın bizi de ağlatacaktı. Ben en çok kara gözlerini seviyordum. Işıklı, ıslak ıslak gözler. Dükkana geldikçe o, Süreyya Usta bile değişirdi. Hiç gülmeyen yüzü yumuşardı. Naciye ise ya bir sandalye çekip bacak bacak üstüne atar, yahut musluğun aynasında kendi kendini seyreder, yahut da ocaktaki tencerelerin başına geçip yemeklere bakardı. Öyle sezerdim ki Süreyya Usta onu benden kıskanırdı. O ne zaman gelse usta beni ya çarşıya ya suya gönderir, göndermese bile mutlaka bir iş buyururdu. Gerçi ben iş yapmayı seviyordum ama Naciye'nin yanında değil. Hoş, Naciye'nin de ona pek aldırış ettiği yoktu ya. Bütün çabalamasına rağmen ille benim yanıma sokulur. Çenemi, yüzümü okşar, benimle konuşurdu. Göz ucuyla ustaya bakardım. İfrit olurdu adam. Niyazi'ye gelince onu hesaba kattığım yoktu. Süreyya Usta'nın pazara gittiği bir gün Niyazi ile dükkanda yalnızlık. O kap yıkıyordu, bense saçlarımı ıslatmış ayna karşısında tarıyordum. Naciye geldi. Aynadan gördüm. Göğsü fazla açık beyaz bir dekolte giymişti. Başında kocaman pembe bir fiyonk yanıma geldi. Kolunu boynuma doladı, yüzünün yüzüme dayadı. Ayna karşısında böylece bir müddet kaldık. Her tarafım titriyor, yanıyordum. Çok mu utandın dedi. Cevap vermedim. Bugün öğle yemeğini sen getir, olmaz mı? Ve yanağımdan öptü. Niyazi dükkan gerisinde bir şarkı tutturmuştu. Naciye, kim diye sordu. Kardeşim dedim. Gittik. O şarkısına dalmış, habire bulaşık yıkıyordu. Naciye, kolay gelsin ahbap. Niyazi telaşla döndü. Karşısında Naciye'yi görünce kıpkırmızı kesildi. Bulaşık sulu ellerinin önlüğüne siliyor, suçlu suçlu önüne bakıyordu. Naci onu da saçlarını okşarken bana döndü. Sen de bulaşık yıkıyor musun? Niyazi'ye bakarak. Hayır demiş bulundum. Niyazi morardı. Hayır mı dedi? Hayır mı? Naci'ye döndü. Yalan söylüyor abla. Sabahları ben yıkarım, öğleden sonra o. Size fiyaka yapıyor. Mahvolduğumu sandım. Ufaldım, ufaldım. Halbuki Naci'ye hiç de emniyet vermemişti. Tencerelerin başına geçti. Kapakları açıp yemeklere baktı. Sonra dudağında bir ıslık çekildi gitti. Yalnız kalmıştık. Niyazi hesap soracağımın farkındaydı. Hala bulaşıkların yanında ayakta endişeyle bekliyordu. Ne halt ettin lan diye sordum. Tokatlayacağımdan korktu. Sen de yıkamıyor musun sanki diye mırıldandı. Ona iki tokat atabilirdim. Fakat deveden büyük fil vardı. Onu bir fahişe yüzünden dövdüğüm anlaşılınca babamın nasıl celalleceğini kestiremeyecek kadar toy değildim. Abonelerin öğle yemekleri hazırlanmıştı. Naciye'nin tepsisine sarıldım. Niyazi durur mu? Bırak onu dedi. Ona sarılma. Bugün de ben götüreceğim dedim. Sen barınkini götür. Süreyya Usta ona meydan vermedi. Hayır hayır dedi. Eski köye yeni adet mi? Bu çocuk uzaklara gidebilir mi? Uzakları her gün ben, her gün ben diye dikildim. O her zaman yakınları götürsün, aldığı bahşişleri de küt cebe. Niyazi, vallahi bahşiş falan verdikleri yok ağabey dedi. Öyle doluydum ki ağzımdan müthiş bir küfür kaçtı. Süreyya Usta bile şaştı. Niyazi ağlamaya başladı. Görürsün, görürsün sen. Sana sordurttururum akşama, sordurttururum sana bey babama. İçime bir korkudur çökmüştü. Ya sahiden söylerse? Barın tepsisini alıp lokantadan çıktım. Niyazi ile akşama kadar konuşmadık. Akşam müşteriler yemeklerini yedi, aboneler dağıldı. Tam bulaşığa oturacaktım. Niyazi bana ters ters bakarak Süreyya Usta'ya. Allah'ı ısmarladık usta dedi. Bana da sordurturum sana gibilerden baktı. Çıktı gitti. Bulaşığı filan bıraktım ben de peşinden. Ortalık kararmıştı. Etraf pırıl pırıl. Yeşil tramvaylar tellerde, mavi şimşekler çaktıra çaktıra geçiyor, kaldırımlarda kaynaşan kalabalık, ona barın tam önünde yetiştim. Bir muzcudan muz alıyordu, kolunu tuttum, baktı hırsla çekti. Erkek sen yalvarma dedi. Erkektim, erkektim ama gene peşine takıldım. Boyuna aksileniyordu, para verdim, cevizli helva aldım da zorla bey babaya söylemekten vazgeçti. Keşke bu türlü hareket etmeseymişim. O günden sonra bana adam akıllı baskıya başladı. Eskiden her emrine, evet her emrine gık demeden boyun eğen oğlan şimdi dikilir olmuştu. Bir bardak su versene şuradan desem, ayağın kırık değil ya, git iç der gibi oldu. Hele bir gün, sabah bulaşıklarını da sen yıka bundan böyle. Saçlarını tarayıp oturmakla olmaz, işe güce baktığın yok demesin mi? Süreyya Usta'ya, usta dedim, söyle şuna gitsin, hiç olmazsa suyu getirsin. Süreyya Usta omuz silkti. Ona bey babası karışır. Ümitlerim adam akıllı kırılmıştı. Niyazi lokantaya sanki süs için geliyordu. Saçlarını tarıyor, dükkanın önüne sandalyeyi atıyor. Oh, yalnız Naci ile öteki yakın abonelerin yemeklerini götürüyor, aldığı bahşişleri de cebine atıyordu. Bense işkembe ayıklamaktan, su taşımak, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum. Bir gün, yahu dedim, Niyazi hiç olmazsa şu sabah bulaşıklarını yıka. Omuz silkti. Ben zaten zayıfım, yoruluyorum. Bir de bey babam dedi ki, zor sunuyorsan çalışma oğlum dedi. Peki ne olacak? Buraya süs için mi geliyorsun sen? Çıldırtan bir soğukkanlılıkla. Ne yapayım dedi. Bey babam öyle tembih etti. Bey babam ha, bey babam. Artık ne saç taramak, ne şun ne bu. Ara sıra dükkanın önüne atıp oturduğum iskemlede onun olmuştu. Ya bir gün Naci'nin yanına gidip bulaşıkları yıkasana dedi. Yemek neyle verilecek? Ulan dedim, biçimli otur Kenef. Geçenki küfürü unutmadın yani. Bu işlerin tadı çoktan kaçmıştı. Bütün bunlara tez elden bir son vermeliydim. Öyle bir son ki tereyağından kıl çeker gibi. Aradan bir hafta daha geçti. O gün eve biraz geç dönmüştüm. Niyazi hastalanmış yatıyordu. Babam başucunda bileğini eline almış. Beni görünce bu çocuk niye hasta ulan? Bilmem dedim. Bilemezsin ha? Ben sana sorarım bilmemi. Kim bilir nasıl sokmuşsundur oğlanı yılan gibi. Kafamda şimşek çaktı. Annemi bir kenara çektim. Niyazi çok yoruluyor. Lokantada terliyor. Kendini üşütüyor dedim. Zaten zayıf. Siz onu göndermezseniz fena olmaz. Annem, sana bir şey söyledi mi? Kaç kere? Babamdan korkuyormuş, açamıyormuş size. İyi ama evladım, bu sefer bütün işler sana yüklenecek. Zarar yok dedim. Kardeşim hasta olmasın da. O günden sonra Niyazi'yi lokantaya yollamadılar. İş ağırsa da. Lokanta iflas edeli bir ayı geçiyordu. Yığınla tencere, sürahi, çatal, bıçak sattık. Gerek bunların parasını, gerekse Niyazi'nin kazandığı günde 7-8 kuruş şurayı, Suriye parası. Çok idareyle harcıyorduk. Niyazi işportacılık yapıyordu. Ben boştum. Babamın ahbaplarından birisi bana bir iş bulacağını vaat etmiş ama 2 haftadır da bir ses çıkmayınca ben de eskisi gibi balığa gitmeye başladım. Pazardı. Hava kapalı ve soğuktu. Zeytin mevsimi olduğu için uzun sopaları, örme kamış sepetleriyle yerliler zeytin çırpmaya gidiyorlardı. Kamışım omzumda, ellerim pantolon ceplerinde, ıslak rüzgara karşı yürürken iliklerimden titriyordum. Her biri birer oyuncak kadar güzel dev apartmanların aralarından rıhtıma indim. Beton rıhtımda balıkçılar sıra sıra oturmuştular. Sağda uçak hangarının ilerisinde kayalığa doğru yürüdüm. Deniz kuduruyordu. Kül renkli sular köpüre köpüre geliyor, kayalara çarpıp gürültüyle parçalanıyordu. Islak ayakkabılarımı denizin ulaşamayacağı kumsala gömdüm. Kayalardan en yükseğine tırmandım. Oltama solucan taktım, kurşunu bütün kuvvetimle denize fırlattım. Yağmur sepeleyerek başladı, gittikçe azıttı. İplik ceketim ıslandıkça sert rüzgar içimi titretiyordu. Kamışı kayalardan birisinin kovuğuna sokarak oltamı denizde öylece bıraktım, kalktım. Uçak hangarının yanında kır kahvesine sığındım. Kahveci, kaba bıyıklı bir adam. Bana ters ters baktıktan sonra Arapça bir şeyler söyledi. Enema bilaf Arabi dedim. Adam birden kızdı. Elinde tuttuğu Hindistan cevizinden yapılma nargileyi bamaya bıraktı. Ente Ermen diye sordu. Yallah ruh minhon. Ben Arapça bilmem dedim. Sen Ermeni misin? Git buradan yallah. Hayır ben Türk'üm. Hoşça kal güle güle. Adam yumuşadı, sırtımı okşadı. Çok bozuk bir Türkçeyle. Bele sen nereli diye sordu. Adanalı. Tayyip. Ben harbi umumi asker orada. Cebinden bir parça esrar çıkardı. Avucunda kırıp ufaladı. Nargilesinin serindeki tütününe yaydı, ateşledi. Derin derin nefes aldıkça gözleri ufalıyor. Esmer yürü, yüzü ağrıyordu. Konuşmuyorduk. O çalkalanan denize bakıyor, bense içime bütün ağırlığıyla çöken bu kül renkli gündüzün hüznü içindeydim. Böyle ne kadar geçti bilmem, yağmurun hafiflediği bir sıra kahveden çıkarken, hatır küm dedim, hoşça kal. Maassalami dedi, güle güle. Oltamın yanına geldim, kamış sıkıştırdığım gibi duruyordu. İpi topladım, oltaya yeni bir solucan taktım, kurşunu denize tekrar fırlattım. Ufuk hala mosmordu, bir Çukurova türküsü tutturdum. Aklıma vatanım geldi. Okulum, Cin Mehmet, Kürt Ado, Kertiş, Süreyya, Cin Mehmetlerin mahallesini tozlarsa gözlerim doldu. Nihayet Beyrut. Akşama yiyeceğimiz yoktu. Hiç olmazsa bir tek balıkla dönmeliydim. Birden ismimle çağrıldım. Döndüm, Virgin. Hasta annesiyle bizim evin arkasındaki teleke barakalardan birinde oturan Ermeni kızı. Çıplak ayaklarıyla keskin kayaların üzerinde koşarak yanıma geldi. İncecik entarisi kirliydi, saçları darmadağın. Sabahtan beri bir tane bile tutamadım dedi. Şuna bak, elinde tuttuğu kırık kamışı gösterdi. Kim kırdı? Rıhtım boyunu işaret etti. Pis bir Arap var orada, o kırdı. İçini çeke çeke ağlıyordu. İpi kamışından kopardım, yumak yaptım, entarisini cebine soktum. Ortalık kararıyordu. Uçak hangarının canavar düdüğü birden acı acı ötmeye başladı. Bu düdük Avrupa seferini yapan deniz uçağının limana yaklaştığını bildirdi. Virgin iri siyah gözlerini bana çevirdi. Sen de mi tutamadın? Tutamadım. Denize döndü, rüzgar saçlarını uçuruyordu. Annem çok hasta diye mırıldandı. Nesi var? Göğsü tutuyor, kan tükürüyor. Hastaneye niye yatırmıyorsunuz? Bizim paramız yok ki. Akrabalarımız, hiç kimsemiz yok. Amcalarım var ama Amerika'da. Bizi unuttular. Neden? Zengin oldular. Sahiden de ha? Bizim de zengin hısımlarımız var memlekette. Siz zengin miydiniz? Zengindik. Tarlalarımız vardı, otomobilimiz. Şimdi niye böyle? Bilmem, Allah öyle istedi herhalde. Virgin'in gözleri birden parladı. Annem 3 sene daha ölmesi ah. Ne olacak? 14 yaşımda olurdum. Anne nene, Şinorik ablam diyor ki 3 sene sonra adam akıllı para kazanabilirmişim. Kirli bacakları kalın ve bembeyazdı. Devam etti. O 13'üne başlamış. Neye? Para kazanmaya. Nasıl? Geceleri evine adam alıyor. Yani fahişelik. Fahişe olmak mı istiyorsun? Yo, ben anneme bakmak için. Deniz oluyordu. Uzaklarda bir şamandıra denizin üzerinde yükseliyor. Sonra gümbürtülerle parçalanan karanlık suların uçurumunda kayboluyor. Az sonra tekrar çıkıyordu. Virgin hala denize bakıyordu. Bir ara bana döndü. Bir şey söyleyecekti ki Koca bir dalga yuvarlana yuvarlana geldi. Ona çarptı. Kız kendini tutamadı, kucağıma devrildi. İkimiz de sırılsıklama olduk. Haydi dedim, gidelim. Bugün bize denizden ekmek yok. Tam kalkacaktık, benim kamış sert sert oynadı. Hemen ipi topladım. Ortada kocaman bir balık, sevinçle çıkardım. Karnını yardım. Virgin yaptıklarıma hayran hayran bakıyordu. Kalktım, kuma gömdüğüm ayakkabılarımı aldım. Hava ayaza çevirmişti. Çeneleri vuran Virgin, donuyorum dedi. Islak ceketimi çıkardım, onun yaş omuzlarına koydum. Şehrin tekme ışıkları yanmıştı. Burç meydanını geçtik, Res Beyrut'a geldik. Türk konsolos muavininin evi önünden geçerken Niyazi'ye rastladık. Topu topu bir tane mi diye sordu. Ne yapayım dedim, deniz öyle azgın ki. Biz akşama kadar taban tepelim, koca Beyrut'u arşınlayalım. Efendi bir tek balıkla gelsin. Cevap vermedim. Bizimle birlikte yürümeye tenezzül etmiyormuş gibi adımlarını açıp Virgin. Kardeşin amma da çalımlı ha dedi. Ortalık iyice kararmıştı. Bizim eve dönülen köşenin başındaki Nasrani bakkal lüks lambasını yakmıştı. Virgin'den ceketimi aldım. Ayrılacaktık ki birden elimi tuttu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya yapmazsan? Belki yaparım. İçini çekerek. Annem bu gece ölecek. Haydi ağzını hayra aç deli. Entarisinden sular damlıyordu. Ölecek kardeşim, ölecek. Dediğimi yapacaksın değil mi diye kolumu tuttu. Söylemedin ki. Annem 3 gündür aç, hiçbir şey yemedi. Şu balığı versen de ızgarasını yapıp yedirsem. Derhal uzattım. Sevinçle aldı, koşa koşa gitti. İçim. Virgin'e karşı ezile ezile eve geldiğim kapıyı çalarken Allah'ın herhalde bana sevap yazdığını düşünüyordum. Kapıyı Niyazi açtı, beni görünce haber verdi. Babam, gel bakalım süre devesi dedi. Sabahtan beri aptal aptal dolaştın tabii değil mi? Yo dedim, dolaşmadım ama balık da tutamadım. Deniz öyle berbattı ki. Niyazi atıldı. Topu topu bir tane tutmuş. Bizim tabanlarımız patlıyor bütün gün dolaşmaktan. Babam annemlere parladı. Kar kapıyı mı aldı? Nedir bu? Olmazsa maltızın içine girin. Koyun şu balığı ızgaraya. Annem balığı istedi. Ne balığı dedim. Balık ne gezer? Babam Niyazi'ye döndü. Hani ulan bir balık tutmuş diyordun. Ne bileyim ne yaptı, yolda gördüm. Bir balık vardı elinde. Babam tepeme dikildi. Nerede olan balık? Tutmadım ki Niyazi. Heye tutmadın ki, şu Ermeni kızıyla gelmiyor muydun? Bir senden başka tutamadım demedin mi? Çaresiz. O kıza verdim dedim. Annesi 3 günden beri. Babam bir parladı. Evde gaz yok, ekmek yok, şeker yok. Üste kalmadı, başta kalmadı. Ben ne halt edeceğimi düşünüp dururken sen tut elin fahişelerine cömertlik yap. Allah mısın da rızık veriyorsun ulan? Ve mükemmel bir dayak. Ta gece yarısına kadar söylendi durdu. Yatağa girdim, yorganı tepeme çektim. Ne biçim dünya bu diye düşündüm. Bütün gün rüzgarın yağmurun altında sırılsıklam ol, titre, öl. Üstelik dayak ye, söz işit. Gece rüyamda Virgin'i gördüm. Bembeyaz dişleriyle gülüyordu. Res Beyrut'taki evimiz bir tek odadan ibaretti. Babamın yeri sokak kapısından girince beton dehlizin sağ köşesindeydi. Önde de daima bir gaz sandığı, gaz sandığının üzerinde türlü türlü ilaç şişeleri, küçük küçük defterler, kapakları yırtık yuvarlak kutulardaki tozlar, kundura boyaları, cilalar, boy boy kalemler, yazılmış kağıt parçaları, pastırma kırıntıları. Sandığın altında mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi. Bir eski minder. Bu minder babamın çocukluğundan kalmaymış. Babam bu minderde anamın, vatanımın kokusu var derdi. Gece yarılarına bazen daha sonralarına kadar okur, pek az uyurdu. Gelirken bütün kitaplarını getirmiştik. 4 yanı Sebil-ül Reşat, Sırat-ı Müstakim gibi kara kaplı mecmua koleksiyonları, boy boy tarihler, kenarları haşiyelenmiş Tevratlar, Kur'an-ı Kerim, İncil, Zeburlar, İmam Gazali, Muhiddin-i Arabi ve diğerlerine ait kitaplarla doluydu. Hele kırmızı kabın kenarı sigara yanığı kalın bir tarihi siyasi vardı ki onu hiç elinden bırakmazdı. Öbür tarafa geçtikten az sonra midesine müthiş sancılar başlamıştı. Konsoloshanemizin doktoru bazı ilaçlar tavsiye etmişti. Ama eczaneler avuç dolusu para istiyorlardı. Babam da eski tıp ve nebatat kitaplarından bir ilaç bulmuş, yerli bazı ot ve aktar tozlarını karıştırarak bir çeşit banyozu elde etmişti ki babam hayatını bu ilaca borçlu olduğunu söylerdi. Babamın bir adeti vardı. Cuma günleri hepimizi toplayıp kıra götürmek. Bu yönü memleketten beri hiç sevmezdim. Beyrut'ta da öyle. Yiyeceklerimizi sepetlere doldururduk, ver elini fıstıklı. Fıstıklı da bizim gibi ağaçların altında yemek yiyen bazı Türk ailelerine rastlardık. Böyle zamanlar annemle kız kardeşlerim için bayram olurdu. Hele o ailenin bizimkilerle akran kızları da varsa, kız kardeşim aylardan beri daracık odalara kapanmanın verdiği bunaltıyla coşarlar, çiçek toplar, demetler yaparlardı. Adana çiğ köftesini ekseriye kırda yerdik. Erkekler ayrı otururlardı. Memleketten bahsederler, eski günlerden konuşurlardı. Bu arada babam bir yolunu bulup bahsedine getirir, kara kaplı cep defterini çıkarır, not ettiği ayet ve hadislerden parçalar okur, onları yeni, baştan ayrıntılı açıklarken heyecanlanırdı. O heyecanlandıkça uzak ve yakında oturan, yoldan gelip geçmekte olanlar da meraklanır, gelir kalabalığı arttırırlardı. Kalabalığa bazen hahamlar, papazlar, bazen de hocalar karışırdı. Bin şu kadar seneden beri incelene incelene imanı gevremiş meseleler tekrar tekrar ele alınır, nefesler tüketilir, saatler geçer, lakin hiçbir sağlam kazığa bağlanamadan gün aşar giderdi. Ramazan içindeydik. Karşımızdaki kocaman konakta zengin bir sarraf oturuyordu. Gayet Müslüman adamdı. Ara sıra iftara çağrıldıkça bol bol ikram görürdük. Babamsa iftar dönüşleri çoğunlukla fenalaşırdı. Bayram kışa rastlıyordu. Üst bahçe pek perişandık. Ben hala işsizdim. Niyazi ise babamın para edecek kitaplarını çoktan satmıştı. Babamla annem bütün gün ölçüp biçiyorlardı. Fakat ne bir iş kapısı açılıyor ne de memleketten umduğumuz yardım yetişiyordu. Arife günü eve geç gelmiştim. Gene kim bilir ne azarlar işleyeceğimi düşünerek kapıyı çaldım. Evde her zamandan başka bir sessizlik vardı. Karşı konağın bütün ışıkları yanmıştı. Yanık bir ses Kur'an okuyordu. Ve mermerlerde dolaşan bir takunya sesi geliyordu. Kapıyı açan ortanca kız kardeşim, beyaz başörtüsü, sapsarı yüzüyle dehşet içindeydi. "Koş ağabey," dedi, "babam ölüyor." Koştum. O da her zamankinden daha loştu. Babam yatakta. "Ah, ah, ah evlatlarım, ah." Başucunda oturan annem ağlıyordu. Kızlar ağlıyordu. Yanı başında Niyazi. Niyazi de ağlıyordu. Bir ara annem haber verdi. "Oğlun geldi bey, bak yanında. Soruyordun deminden beri." Babam kıpkırmızı gözleriyle baktı. "Hani, nerede, hangisi?" "İşte burada, yanında, büyüğü." Bana doğru kollarını uzattı. "Evladım," dedi, "babanız ölüyor artık, öksüz kalıyorsunuz. Sana çok eziyet ettim, çok dövdüm seni. Hakkını helal et. Size dünya malı bırakamadım. Kader kısmet böyleymiş. Aklını başına al, annene itaat et, kardeşlerine eziyet etme. Onların kanadını altına topla. Sakın birbirinizden ayrılmayın. Memlekete hısımlarımıza yazın. Babamız öldü deyin, kimsesiz kaldık deyin, para isteyin, dönün memleketinize." Annemle kız kardeşlerimin ağıtları birden yükseldi. Bana gelince belki onlardan daha çok şeyler hissettiğim halde dimdik dikiliyor, ağlamak istiyordum. Elimden gelmiyordu. Ağlamayı kendime yakıştıramıyordum. Çocukça sayıyordum. Ama böyle bir manzara karşısında herkes hıçkırırken kazık gibi dikilmenin değersizliğine akıl erdirmiyor değildim. Başımı öbür tarafa çevirip gözlerime tükürük sürdüm. Böyle yapmasaydım gene taş kalpli diyeceklerdi. "Babam, beni de," dedi, "mümkün olursa benim ölümü de götürün. Beni de gurbet illerde bırakmayın." Haftalardan beri annemin bütün tesellisine rağmen bayram yaklaştıkça babamın üzüntüsü artıyor. Çocuklarına bayramlık alamadığı için kendi kendini yiyordu. O sabah en küçük kız kardeşimle Burç Meydanı'ndan geçiyorlarmış. Ellerinde paketleri, yanlarında çoluk çocuğuyla neşe içinde kaynaşan insanlar. Şüphesiz babam yalnız bu türleri görmüş, ona eski günlerini ve bizi hatırlatmış. Hem de her zamankinden çok. Birden gözlerinin önünde bir kurşunluk ve her şey ters dönüvermiş, yıkılmış. Kardeşim başlamış ağlamaya, etraftan koşuşmuşlar. Kardeşimden evimizi sormuşlar. Ne bilsin, böyle de bir hayli zaman geçmiş. Nihayet babamı tanıyan bir Ermeni şoför onları alıp eve getirmiş. "Şoförü parayı nereden verdiniz?" diye sordum. "Bilmem," dedi annem. "Ne o bir şey istedi ne de biz akıl ettik." O gece sabaha kadar babamı bekledik. Zaman zaman daldı, sayıkladı, tekrar daldı, ayıldı, bizi öptü. Hepimizden ayrı ayrı helallik aldı. Sabah ince bir soğukla başlamıştı. Annem ilk önce en küçük kız kardeşimi giydirdi. Kırpıntılar arasından kırmızı bir bez parçasını kurdele gibi keserek saçlarını bağladı. Öteki kızlar da haftadan haftaya giydikleri yer yer erimiş, akmış, gül kurusu basma entellerini giydiler. Babam yatağında oturuyordu, yorganı omzunda. Gece hastalanmasın diye neşeli görünmeye çalışıyor, umursamıyorduk. Sokakta telaşlı ayak sesleri, müminler bayram namazına koşuyorlardı. Bir ara babam, "Karı be, bir parça kahve yok muydu?" Annem başını kırpıntı bohçasına indirmişti. Babam mırıldandı. Canım öyle çekti ki. Karşı sarraflara el öpmeye gidecektik. Bunu bize ne babam ne de annem söylemişti. Ama el öpüp harçlık almak ihtimali hepimizin aklından geçmişti muhakkak. Evvela babamla annemin ellerini öpmek lazımdı. Eskiden olduğu gibi yaş sırasıyla dizildik. En önde ben, arkamda Niyazi, sonra kızlar. Önce babamın, sonra annemin ellerini öptük. Onlar da bizi öptüler ve Allah'ın daim bu günlerde erdirmesini dilediler. Babam metin görünüyordu. Annemse yaşaran gözlerini saklamaya çalışıyordu. Sokağa çıktık. Güneş ıslak parkelerde parlıyordu. Konağın kapıları artlarına kadar açıktı. Girenler, çıkanlar. Kapıda koca bıyıklı, fesli iki teftişatçı. Kapıdan girdik. Ağır ve bembeyaz taşlar döşeli avluyu çekine çekine geçtik. Tam merdivenleri çıkacaktık ki teşrifatçılardan ikisi birden koşup önümüzü kestiler. Haydi yallah yallah dediler. Bizi dilerci sanmışlardı herhalde. Koca konak tepemde fırıl fırıl döndü. Gözlerim karardı. İki kız kardeşim hemen ters yüz edilmişlerdi. En küçüğümüzse hala orada merdivenleri çıkmaya çabalıyordu ki adamlardan birisi onu kolundan çekip sokak kapısının önüne bırakıverdi. Niyazi kapının oradaydı. Mosmor ters ters bakıyordu. Ben de çıktım. Yıkılmış gururum, çiğnenmiş insanlığımla mahcup, büyük bir kabahat işlemişim gibi bekledim. O anda aklımdan neler geçmedi. Çok şeyler. Bu çok şeyler arasında herhalde bu konağı içindekilerle beraber dinamitlemek de vardı. Dalmıştım. Bir de baktım ki en küçük kardeşim yanımda yok. Ta karşıda bir kos helvacının tablası yanında helvalara bakıyor. Çağırmaya kalmadı. Bir adam belirdi. Yanında iki çocuğu. Helvacının oraya geldiler. Adam çocuklarına helva aldı. Bizimkini de sevdi. Ona da bir parça helva verdi. Bizimki yıldırım gibi geldi. Bak dedi, bak helvama, o amca verdi. Sokaklar gittikçe kalabalıklaşıyordu. Çocuk şarkıları ve çocuk kahkahaları taşan bir kamyon hızla geçti. Uzaklarda davul zurna sesleri parlak güneşin altında ortalık gittikçe ısınıyordu. Eve döndük. Babam hala yatağında. Annem yeni başında konuşuyorlar. Annemin gözleri yaşlı. Babam ne oldu diye sormadı. Fakat herhalde bakışımızla her şeyi anlamıştı ki ikisinin de gözleri birdenbire sönükleştiler. Annem gözleri kör olsun dedi. Tam bu sırada en küçük kardeşim elinde helva ile babama sokuldu. Sen ne biçim babasın be dedi. Herkesin babası cici. Babam kuvvetli bir darbe yemiş gibi şaşkın, boş gözlerle baka kaldı. Odanın içinde korkuya, ümitsizliğe benzer bir şeyler uçuştu. O günden sonra babam hiç kalkmamak üzere tam 2,5 ay yatağa düştü. Ateşler içinde sayıkladı, durdu.